Ancak ey bunları düşünmeyenler, sizler ağaçtan ata binmiş ve dizgin tutuyorum diye kendi eteğini tutmuş çocuklar gibisiniz. Küçük aklınız bir etek ucu, vehimlerle hayalleriniz birer tahta at gibidir. Büyük Allah Kur'an-ı Kerim'inde Yunus 36, Necm 28. Onların bilgileri yoktur. Onlar yalnız zanna uyarlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikati ifade etmez buyurur. Bu böyle olunca zan ve hayal merkebiyle göklere koşmak ve arşa kanatlanmak nasıl mümkün olur? Zan nedir bilirsin. Çoğu işte iki veya daha fazla zannın olur. Şöyle zannediyorum ama böyle olmasa akla daha yakın geliyor gibi sözlerle gerçeğin hangisinde olduğunu bilemediğini ve şüphe içinde bir tarafı seçmek zorunda kaldığını düşünürsün. Ancak güneş doğduğu zaman nasıl bütün şüphelerin dağılır, onun aydınlığını ve onunla aydınlanan gerçekleri görürsen, tıpkı bunun gibi zanlara ve kıyaslara ihtiyacın kalmayacak olan günde sen de hakikati göreceksin. Bir gün dünya hayatı bitip de gözler gerçeğe açılınca kendi hayatlarınızı bir köheylan sanıp nasıl kendi vücut atınızdan başka bir şeye binmediğinizi hayretle ve dehşetle göreceksiniz. Anlayacaksınız ki vehimleriniz, batıl düşünceleriniz, yanlış duygu ve idrakleriniz yine hep o ağaçtan atlar gibi sizi ömür boyu nasıl bir çocukluk yaptığınıza inandıracak bir açıklıkla karşınıza gelecek. Neden o gönül ehilleri, o hak yolcuları bu dünyadan, bu dünya lezzetleri üzerinden kanatlanmış gibi geçerler? Çünkü onların vücutlarını kendi ayakları değil, hakikat ilmi taşır. Onlar ilimlerinin köheylanı üzerinde uçanlardır. Vücut ve nefis sahipleri ise ilim sandıkları yüklerin altında ezilenlerdir. İlim eğer gönül nuruyla aydınlanıyor, Allah ilmi olma yolunda nurlanıyorsa sahibine yar olur. Yunus Emre'nin, Yunus Emrem oldu fakir, ecel ensesini dokur, gönül kitabından okur, eline kalem almadı demeye lüzum görmesi bunu anlatır. Fakat ilim insanları o geçici vücutlarının esiri haline koyar ve vücutta yük olursa böylelerinin çevresi evliya ile dolsa da yine faydası yoktur. O sahte bilgilerin alimleri her bir veliye bir noksan bulup kendi yüklendikleri bilginin ağırlığı altında dünyadan ötesini göremez hale gelirler. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresinde şöyle buyurur. Kendilerine Tevrat gönderildiği halde onun gereğini yapmayanların hali sırtına kitap yüklenmiş merkebin haline benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kadar kötüdür ve Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Bu ayet-i kerimedeki Yahbilu Esferan kitap taşıyan kelamından maksat odur ki kendilerine Tevrat indirilen fakat Musa dininin o ilahi kitabıyla amel etmekten uzak duranlar olmuştu. Cenab-ı Hak da onları bir takım ilim ve kanun kitaplarını sırtlarında taşıyan eşeklere benzetiyordu. O eşekler ki sırtlarında taşıdıkları kitapların bir kelimesini anlamak şöyle dursun, hatta sırtlarında kitap taşıdıklarının bile farkında değillerdi. Çünkü doğrudan doğruya Allah'tan gelmeyen ilim yine doğrudan doğruya Allah'tan gelmeyen güzellik gibidir. Bu tıpkı gelin süsleyici kadınların gelin yüzüne sürdükleri boya gibidir. Az zamanda uçup giden ve silinen bu boya çirkin kızın yüzünü kendi aslı ile gösterir. Ancak ilahi bilginin yükünü çekmeyi bilir, onu taşımanın kıymetini anlarsan o zaman Allah sana bilmediğin ilmi öğretir. Bu öyle bir kalp huzurudur ki senin üzerinden bütün ilimlerin yükünü alır. Ömrünün bütün kötülükleri, çevrenin bütün çirkinlikleri iyiye ve güzele çevrilir. Kurtulmuşlardan olur, hakikate ulaşırsın. Nefsinin hevesleri yüzünden omuzlarına yük olan dünya ilmini taşımaya devam etme. Onu bırak ki gönlündeki gerçek ilmin hazinesini göresin. O hazinenin her bir taşı pırlantalar, zümrütler gibi senin karanlığını aydınlatır ve bu gönül ilminin, bu irfan bilgisinin sana daha iyi öğretmeyeceği hiçbir başka ilim olamaz. Bu irfanın rahvan atına bindiğin gün, sırtından masiva yüklerinin alındığını ve uçacak kadar ruhtan ve nurdan ibaret kaldığını görürsün. Ey hu sözünün yalnız şekli ve sözüyle yetinen kişi, senin hu dediğin düz bir kelimeden ibaret değildir. Hu Allah'tır. Onun güzel adlarından biridir. Hu billur bir kadehtir ki içinde Allah aşkının şarabı vardır. Sen bu şaraptan içmez. İlahi bir elin o kadehe doldurduğu şarabın rengini görmez. Lezzetini tatmazsan elinde ancak boş bir kadeh var demektir. Halbuki bu kadehin bütün sırrı ve bütün güzelliği içindeki şaraptadır. Hu hu diyerek zikre de girsen, eğer huların dudaklarında kalıyor ve sana ilahi hazinenin zevkini vermiyorsa, kısaca sen bu hu'nun yalnız şeklinde kalıyor ve manasını tatmıyor, hayal de edemiyorsan, zikrinde, fikrinde beyhude demektir. Bu kelam, bu güzel isim senin hayalini canlandıracak. Onun harflerinde, yazılışında ve sesinde Allah'ı göreceksin. Onu söylediğin her an bu hayal seni sevgiliyle vuslata ulaştıracak. İsim ve sıfat böyle bir vuslata delil olacaktır. Herhangi bir şeye delalet etmeyen bir delalet edici gördün mü? Hiç sahibi olmayan bir isim duydun mu? Her ad mutlaka bir varlığın yahut bir mananın adıdır. Yalnız he ve u, vav harfleri sana ne söyleyebilir? Yalnız sesten ibaret bir hu, eğer bu adın güzeller güzeli sahibi ile senin aranda bir sesleniş, hatta bir buluşma hali yaratmazsa, herhangi beyhude bir sesten başka ne değeri olur? Tutalım ki G, Ü ve L harflerini biliyorsun. Daha ileri gidip bunları yan yana getirmeyi, yani gül demeyi ve gül yazmayı da öğrendin. Fakat bu bildiklerin, bu yazıp söylediklerin sana gül kokusunu duyurur, gül rengini gösterebilir mi? Eğer ömründe hiç gül koklamadınsa bu ismin sana ne faydası vardır? Tutalım ki durmaksızın bal bal deyip duruyorsun. Hani böyle söylemekle ağzın tatlanıyor mu? Madem ki ismi söyledin, onun yüce adını çağırdın, yürü. Bu ismin sahibini bul. Ona varmanın, ona kavuşmanın yollarını ara. Gerçi bu yol aslında senin gönlünden geçer. Ama koş, sana o yolu, kendi gönül yolunu gösterecek bir mürşit ara. Parlak ay hakikatte semadadır. Şu akan derede onun aksini gördün diye ayı tutmak için kendini suya yahut kuyuya atma. İlahi nura yerin dibine inmekle, yani isim ve sıfatlara takılıp kalmakla değil, göklere kanatlanmakla, yani varlığı terk ederek zata ulaşmakla erişirsin. Şunu bil ki Allah'ın adlarının her birinde sonsuz sırlar gizlidir. Rahman, Rahim, Kadir veya Kahhar. Bütün bu adlar bir takım harflerin veya seslerin bitişmesiyle söylenir. Eğer sen bunları yazar veya söylerken yalnız harfleri söylüyorsan, bu sırlara eremiyorsun demektir. Eğer harfler ve sesler bize tanıttıklarının kendileri olsaydı, ateş dediğimiz zaman ağzımız yanar. Diken dediğimizde dilimize batardı. Demir işlenmezse paslanır. Kendi rengini atıp pasın rengini alır. Sen cilalı demir gibi ol, paslarından kurtul. O zaman kendini eşyanın sende aksler yaptığı bir ayna aydınlığında göreceksin. Böyle aydınlanmanın tek yolu ruhunu nefsinin vasıflarından kurtarmaktır. Onun için nefsini körlet, ona esir ve tabi olmaktan kurtul ki senin aynanda ruhunun sahibi olan o en güzel görünsün. Böyle bir gönül aynasında bütün peygamberlerin getirdiği bilgiler, hakikat ilmi ve irfan vasıtasız, kitapsız, yardımcısız, hatta hocasız görülüp bilinebilir. Yeter ki aynan saf olsun. Hazreti Muhammed, ümmetimden öyleleri vardır ki cevherleri ve himmetleri benimle müşterektir buyurur. Böyleleri gönülleri aynasında Hazreti Muhammed'in hakikati ışıldayan büyüklerdir. Cemiyet içinde mevkileri ve işleri ne olursa olsun onlar büyük gönüllülerdir ki Hazreti Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanmış, onun taşıdığı ilahi vasıflarla vasıflanmışlardır. Yine Hazreti Muhammed'in ben onları hangi nurla görüyorsam onlar da beni aynı nurla görürler buyurması bundandır. Onlar şu sebeple Hazreti Muhammed'den ayrı değildir ki her biri peygamberimizin vasıflarıyla vasıflı ve aynı nurun ışığıyla aydınlıktırlar. İki şey ayrı ayrı üçüncü bir şeyin aynı olursa o iki şey de birbirinin aynı olur. Davası gereğince zatına Allah nuru ışıldayan Hazreti Muhammed'le zatlarında yine o zat nuru ışıldayan hüda ermişlerinin birbirlerine olan büyük yakınlığı hatta ayniyeti meydandadır. Bunu bizzat peygamberin böyle söylemiş olması tevazuundan değil, belki onun hakikatindendir. Hazreti Muhammed'in hadislerini tam bir doğrulukla toplamak için sonsuz gayret sarf eden Buhari ve Müslim'in kitaplarına Sahih-Heyn, iki doğru adının verildiğini bilirsin. Bu kitaplar Hazreti Muhammed'in hadislerini taşıdıkları için okuyan ve anlayana onu ve onun hakikatini sunmaktadırlar. Fakat gönül insanları bu kitapları okumadan da bütün hakikatleri bir ebedi su kaynağında yani kendi gönüllerinde görüp bulabilirler. Bayezid-i Bistami'nin sizin ilminiz ölüden ölüye geçmiştir. Biz ise ilmimizi yegane ölümsüz olan o haydan aldık demesi de bunu bildirir. Yine Şeyh Ebul Vefa Hazretlerinin Kürt olarak akşamladık sırrını bil ve Arap olarak sabahladık sözündeki maksadı anla. Çelebi Hüsamettin'in atalarından olan Ebul Vefa bu sözü okuma yazma bilmediği halde kendisinden vaaz isteyen bir cemaate söylemişti. Ebul Vefa o cemaate vaazda bulunacağını vaat etmiş ve o gece rüyasında Hazreti Muhammed'i görmüştü. Hazreti Muhammed kendisine ledun ilminin öğretilmiş bulunduğunu bu rüyada müjdeledi. Bunun üzerine Kürt şeyhi ertesi gün sözünde durdu ve vaazına işte bu cümleyle başladı. Demek ki gönlü saf olana okuma yazma bilmeden de İlmi ledun öğretilirmiş. Bu öğretilen bir derun ilmi, bir gizli ilimdir. Bu gizli ilmin de ne olduğunu öğrenmek dileğindeysen sana Rumilerle Çinlilerin hikayesini anlatayım. Rumi, yani Anadolu nakkaşlarıyla Çin ressamlarının nakış ve tasvir mevzuunda birbirleriyle bahse girmeleri beyanındadır. Çinliler, biz nakkaşlıkta yani resim yapmakta cümleden daha mahiriz dediler. Rumiler ise bizim sanatımız sizinkinden daha saltanatlıdır diye cevap verdiler. Bunun üzerine padişah sizi imtihana çekeceğim. Bakalım hanginiz davanızda haklısınız dedi. 3510 Rum ve Çin nakkaşları hazırlandılar. Rumiler İlimde Çinlilerden daha vukufluydular. Çinli nakkaşlar, bize hususi bir yer tahsis edin, sizin de ayrı bir yeriniz olsun, dediler. Kapıları karşılıklı iki oda vardı. Birini Çinliler, diğerini Rumiler aldılar. Çinliler padişahtan 100 türlü boya istediler. O ulu sultan da renklerin hazine kapılarını onlara açtı. Onun cömertliği sayesinde Çinlilere her sabah bu hazineden türlü boyalar veriliyordu. 3515. Ama Rumiler, ey padişah, bize ne nakış lazım ne de renk. Pasları gidermekten başka bize bir şey gerekmez, dediler. Böylece de kapıyı kapayıp kilaya başladılar. Odanın duvarını gökyüzü gibi saf, temiz ve parlak bir hale getirdiler. 200 çeşit rengin sonu renksizliğe çıkar. Renk bulut gibidir. Renksizlik ise aya benzer. Bulutlarda ne türlü parlaklık görürsen, onu yıldızlardan, aydan ve güneşten bil. Çinli nakkaşlar işlerini bitirdiler. Sevinç ve neşelerinden davullar çaldılar. 3520. Padişah içeri girdi, nakışları gördü ve karşılaştığı manzara aklını başından aldı, hayran oldu. Ondan sonra padişah Rumilerin olduğu yere geldi. Rumiler iki oda arasındaki perdeyi kaldırdılar. Böylece de o tasvir ve nakışlar bu odanın cilalanmış duvarlarına vurdu. Orada her ne var idiyse burada daha güzel göründü. Öyle ki resimlerin aksi gözleri yuvalarından uğratıyordu. Ey oğul! Burada Rumiler tekrara, ezbere, kitap ve hünere ihtiyacı olmayan sofilerdir. 3525. Öyle ki bu sofiler gönüllerini cilalayıp temizlemekle hırstan, tamahtan ve kinden kurtulmuşlardır. Onların gönülleri bir ayna gibi saf ve tertemizdir. Öyle ki ona hadsiz hesapsız suretler aksedebilir. Gayb aleminin hudutsuz olan suretsiz sureti Musa'nın gönül aynasına aksetmiş ve Musa'nın koynuna sokup çıkardığı elde Yeddi Beyza, dipnot, Araf 108, Taha 22, Şuara 33, Neml 12, Kasas 32 halinde bembeyaz ve nur saçıcı olarak görülmüştü. O suret göklere, arşa, ferşe, denizlere, deryada sır olan balığa sığmaz. Zira bunların hududu, hesabı vardır. Halbuki bil ki gönül aynası hadsiz ve nihayetsizdir. 3530. Burada akıl susar, yoksa dalalete düşer. Çünkü gönül Allah'ladır. Allah'la ne demek? Gönül bizzat O'dur. Hem kesrette hem vahdette olan gönülden başka bütün nakışların aksi geçip gidicidir. Ebedi olan yalnız gönüldür. Ezelden ebede kadar gönüle akseden her nakış orada hicapsız olarak görünür. Gönüllerini cilalamış olanlar renkten ve kokudan kurtulmuşlardır. Her bir demde zahmetsizce o güzelliği görürler. Onlar ilmin kabuğundaki nakıştan geçmişler. Aynel yakin, dipnot, tekasür 7, bayrağını kaldırmışlardır. 3535, düşüncelerden kurtulup aydınlığa ulaşmışlar ve aşinalık denizinde yok olmuşlardır. Yani ölmezler kafilesine dahil olmuşlardır. Ölümden herkes ürker ve korkar. Hakta fani olanlar ise onunla eğlenirler. Kimse onların gönüllerini alt edemez. Zira ziyan sedefe gelir, inciye gelmez. Onlar nahvi ve fıkhı terk etmişlerdir ama mahvı ve fakrı ihtiyar etmişlerdir. 8 cennetin nakışları parladığı günden beri onların kalpleri, levhası, tecellinin akis mahalli olmuştur. 3540. Onlar makad-ı sıdk-ı hüda sakinleridir. Dipnot: muttaki olanlar cennetlerde ırmakların kenarlarında olacaklar. Güçlü, kuvvetli ve mülkü gayet geniş olan Allah'ın katında sıdk makamında bulunacaklardır. Kamer 54-55. Yani Hak katının sıdk ve vefa makamını ihtiyar etmişlerdir. Bunların dereceleri arştan da, ferşten de, kürsiden de âlidir. Anadolu ve Çin ressamları birbiriyle bahse girdiler. Her iki tarafta kendi resim ve nakış sanatının ötekinden üstün olduğu iddiasındaydı. Padişah onlara, "Birbirinizle çekişmeyi bırakın, ortaya eser koyun," dedi. Razı oldular. Bunun için önce Çinliler kendilerine hususi bir çalışma yeri istediler. Anadolu ressamları bizim yaptıklarımızı görmesinler, bizden ayrı ve uzakta dursunlar, dediler. Çin nakkaşları yapacakları resimlerin taklit edilmesinden korkuyorlardı. Padişah her iki ressam zümresine ayrı odalar tahsis etti. İki tarafın odaları kalın bir perde ile birbirinden ayrılmıştı. Çinliler padişahtan türlü boyalar istediler. O da onlara hazinenin kapısını açtı. İstediklerini aldılar. Anadolu ressamları çok şey istemediler. Duvarlardaki pasları giderecek ve onları cilalayıp parlatacak bir çalışma için gereken şeyleri aldılar. Rum ressamları çok renkli olmaktansa renksiz olmayı tercih ediyor, renksizliğin faziletini anlamış bulunuyorlardı. Çalışmalar uzun sürdü. Her iki tarafta kendi odalarında sessiz çalışıyorlardı. Çinliler yaptıklarını Rumilerin görmeyişinden memnun, renk üstüne renk işliyor, renklerinin çokluğu ve güzelliğiyle gözler kamaştıran nakışlar yapıyorlardı. Rumiler ise başka fikirdeydiler. Onlar bu kadar çok rengin nihayeti renksizliktir. Marifet renklerin bolluğunda değil, renksizliğin zuhurundadır inancındaydılar. Nitekim göklerdeki bulutların, göllerdeki suların kendi renkleri yoktur. Onları renkten renge koyan semadaki güneştir. Çalışmalar bitince Çinliler sevinçlerinden bayram ettiler. Davul çalıp oynadılar. İşlerinin bittiğini ve zaferin kendilerinde olduğunu bu seslerle ilan ettiler. Padişah onların yaptığı resimleri gördü ve hayran oldu. Bu renk saltanatına, bu şekil güzelliğine can ve gönülden vuruldu. Sıra Rum nakkaşlarına gelince, onlar sadece Çin ressamlarıyla kendi resim odaları arasındaki perdenin kaldırılmasını istediler. Odalarının duvarları öylesine cilalanmış, öyle parlak aynalar haline gelmişti ki, perde kalkıp Çin nakışları bu duvarlara aksedince resimler orada olduklarından defalarca güzel göründüler. Eşyanın suda aksi gibi bu odada her güzellik cila ve ayna güzelliğiyle birleşiyor, aslından daha alımlı oluyordu. Ey oğul! Buradaki Rum nakkaşları o sofilerdir ki onların ne tekrarlanacak dersleri, ne kitapları, ne de hüner gösterme merakı vardır. O odalar sofi gönülleridir ki en parlak aynalar gibi her türlü tozdan ve pastan tertemizdirler. Bu aynalara güzelliklerin en hakikisi akseder. Tecelli işte böyle aynalarda, yani bu dereceye ermiş sofi gönüllerde olur. Onların gönüllerini bu hale koymak için temizledikleri nedir diye sorarsan, kindir, kibirdir, benlik ve ikiliktir, şehvettir, ihtirastır. Cenab-ı Hak Musa peygambere, "Ey Musa, elini koynuna sok. Firavuna ve milletine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz, bembeyaz çıksın," diye emretmişti. Musa bu emri yerine getirmiş ve eli cihan güneşi gibi beyaz ve nur saçıcı olarak görülmüştü. Çünkü Musa'nın gönül aynasına gayb aleminin uçsuz bucaksız ve suretsiz sureti aksetmişti. Şu demek ki Musa elini Allah'ın güzelliğini görmekten gayrı her şeyden çekmiş olarak kalbinin üstüne koyunca eli tecelli nurlarıyla parlayan bembeyaz ve ışıklı bir el halinde görünmüştü. Musa'nın gönlüne akseden uçsuz bucaksız suret hakikatte ne göklere, ne yere, ne denizlere, ne de denizlerde sır olan balığa sığar. Çünkü bu sayılanlar sayılabilir ve bir hududu olan tezahürlerdir. Halbuki hududu olmayanın hududu olana sığması mümkün değildir. Yalnız her türlü dünya kirlerinden sıyrılmış gönül aynasıdır ki o hududu olmayan zat ve sıfatlar tecellilerine bir ayna, bir makes olabilir. Çünkü gönül aynasının bu aynaya akseden güzellik gibi hududu yoktur. Cüz'i aklın burada susması yahut şaşırıp kalması icap eder. Sebebi de gönül aynasındaki bu sonsuzluktur. Çünkü gönül mü Allah'la, Allah mı gönülledir? Bunu çözen gönül vardır ama akıl çözemez. Onunla ebedi olan ancak gönüldür. O hak erenlerinin gönlü ki hem birliğin hem çokluğun aynasıdırlar. Bütün nakışların aksettiği ayna yalnız ve ancak bu gönül aynasıdır. Ezelden ebede kadar gönle akseden her nakşın orada bütün perdelerinden sıyrılmış olarak görülmesi de bundandır. Gönüllerini Allah aşkıyla cilalayanlar her an oraya bir başka güzelliğin vurduğunu görürler. Her an Allah'ın sayısız güzelliklerinden birinin şahidi olurlar. Onlar için bizim güzelliklerine sarıldığımız renkler ve kokular yoktur. Renklerin ve kokuların üstüne yükselmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ı bilenlerdir. Dünya ilimlerinin kabuğundaki nakışları bırakmış, aynel yakin bayrağını yüceltmişlerdir ki, bu yücelmenin sonu hakkel yakin mertebesine erip ilahi güzelliği görebilmektir. Kur'an-ı Kerim'in "Ant olsun ki onu gözünüzle kesin olarak görebileceksiniz" buyurması bundandır. Çünkü yakin mertebelerinin dereceleri vardır. İlmel yakin, Allah'a bilgi yoluyla varmak, Allah'ı ilim yoluyla öğrenmektir. Aynel yakin ise bu bilginin görme haline inkılabıdır. Bu derecede gönül, hakkı görmeye muvaffak olur. Fakat bu derecenin de bir üstü, bir sonu vardır ki o hakkel yakin mertebesidir. Allah'ta yok olmak yahut hakla hak olmak budur. Hacı Bayram Veli'nin "Bayram özünü bildi, bileni anda buldu, bulan ol kendi oldu, sen seni bil, sen seni" mısralarıyla söylediği ve bilmek, bulmak, olmak kafiyeleriyle vecizeleştirdiği gerçek de budur. Aynel yakin mertebesine erenler, düşünmekten kurtulup aydınlığa kavuşanlardır. Onlar aşinalık deryasına ulaşıp ölmezler arasına katılanlardır. Onlar için herkesi korkutan ölüm bir eğlencedir. Hatta vücuttan kurtulmanın ve sevgiliye kavuşmanın bir bayramıdır. Hak ermişlerinin ölümden korkanlara ve ölüm korkusuna gülmeleri bundandır. Onların vücutlarını parçalamak, Mansur gibi dare çekmek, Nesimi gibi derilerini yüzmek mümkündür. Fakat bu cefalar onlara ağır gelmez. Yapılanları duymazlar bile. Onlar ateş yığını içine atılan İbrahim gibidirler. Bizim yaptığımız cefadan bir ziyan gördüğünü sandığımız olsa olsa onların sedefleridir. Bu sedef içinde inci gibi sağlam duran Allah aynası gönüllerinde ise hiçbir afetten zarar gelmez. Belki de bu afetler öyle gönüller için bir başka sefa olur. Onlar nahvi, dil kaidelerinin katılığını terk edip mahvı, yani Allah'ta yok olmanın sırrını seçenler, fıkhı bırakıp fakrı tercih edenlerdir. Seçtikleri yokluk ve yoksulluk ise hakikatte varlığın kendisidir. Onların gönüllerinde Çin nakkaşlarının levhaları değil, 8 cennetin nakışları ışıldar. Onlar doğru yolu ve vefayı seçenlerdir ki vardıkları mertebe hüda katıdır. Yükseldikleri makam ise arşın da, ferşin de, kürsün de üstündedir.